Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, bir haftalık bir aradan sonra yepyeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle beraber meraklı mevzuları araştıracağız, kah düşüneceğiz, kah eğleneceğiz. Florence Nightingale ismini çoğumuz duymuşuzdur. Florence Nightingale hemşirelik okulu var. Florence Nightingale hastanesi var. Meşhur bir isim. Pek çoğumuz da bu ismin nereden geldiğini bilmektedir. Florence Nightingale, modern hasta bakıcılığın, modern hemşireliğin kurucusu olduğu kabul edilen bir hanım. Eskiden ülkemizde de görev yapmış ve kendisine Fenerli Kadın demişler. Selimiye kışlasındaki Fenerli Kadın. Geceleri elinde daima fenerle koğuşları dolaşır, hastalarla alakadar olurmuş. Ondan dolayı kendisine Türkler Fenerli Kadın demişlerdi. Evet, Florence Nightingale iyi ve geniş bir öğretim çemberinden geçti. Sonra ailesi kendisini evlendirme çabasına girişti. O buna şiddetle karşı koydu. Ve görgüsünü arttırmak maksadıyla yurt dışına geziye çıktı. Ve bu sıralarda hatıra defterine, Atina'dayken hatıra defterine bugün 30 yaşına bastım. Hazreti İsa'nın tebliğ görevine başladığı yaş, artık bana çocukça şeyler yok. Ne sevgi ne evlenme. Rabbim bana iradeni bildir, ne yapmamı istiyorsan belirt diye yazmıştı. Birkaç gün sonra ise Rabbim beni hizmetine çağırdı şeklinde hatıra defterine not düşmüştü. İşte bu davetten sonra Florence, zamanında en süfli işlerden birisi olarak görülen hasta bakıcılık mesleğine atılmıştı. 12 Ağustos 1853 yılında Londra'da Harley Street'te bir kurum vardı. Institution for the Care of the Sick Gentlewoman in London. Böyle bir kurumun başına getirildi. Bu kurumun yönetim kurulu sadece bir hastane bu. Bu yönetim kurulu sadece protestanların hastaneye almasını şart koşuyordu. O zamanlar Avrupa'da din ayrımı çok önemliydi. Hristiyan olmak yetmiyordu. Hristiyanlığın da belli mezhepleri tutulurdu. Mesela İngiltere'de Katoliklerin hayat hakkı yoktu. Fransa'da ise protestanların hayat hakkı yoktu. Florence Nightingale kurumun bu isteğini diletti. Hasta kadının dini ne olursa olsun kuruma alınır. Papaz, imam, haham kim olursa olsun gelir hastasını ziyaret eder dedi. Kısa bir süre içinde Florence örnek bir hastane ortaya koydu ve başarısıyla dikkati üzerine çekti. ...1854 yılında Kırım Savaşı başladı malum. Ve Kırım Savaşı'nın safhalarından biri olan Alma Zaferi'nden sonra yaralıların, hastaların ölüme terk edilmesi hadisesi basında patlak verdi. Bunun üzerine Florence derhal göreve çağrıldı. Dini fikirlerinde müsamahalı olduğu için din farkı gözetmeksizin herkese sevgi ve şefkat dağıtmayı şiar edindiği için İstanbul'a yolculuk etmesi istendi ve bu onun çok hoşuna gitti. Florence Nightingale, Hazreti Peygamber'in hastalandığı zaman Hazreti Hatice'nin ve onun vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin kalplerinin rikkatiyle nasıl kendisini iyi etmeye çalıştığını biliyordu ve mukaddes saydığı görevine bir Müslüman ülkede başlamakta oluşuna da bir hayır, bir uğur, bir bereket seziyordu. ...21 Ekim 1854 tarihinde, yani bu göreve tayin edilişinden 4 gün sonra... ...38 tane hasta bakıcı ve 2 yakın dostu... ...Blake Brüşler ve sadık hizmetçisi Mrs. Clark'la beraber yola çıktı Florence. Trenle Boulogne, Paris üzerinden Marsilya'ya vardı. Oradan 27 Ekim günü Rectis adında bir gemiye bindi ve İstanbul'un yolunu tuttu. Denizde çok fırtınalı günler geçirdiler. 4 Kasım 1854'te Sarayburnu açıklarına yağmurlu bir günde vardılar. Demek ki bir haftada Marsilya'dan İstanbul'a gemiyle gelebildiler. Florence Nightingale'in güverteden ilk gördüğü Selimiye Kışlası olmuştu. Selimiye Kışlası'nın temelini malum 3. Selim atmıştır. Sultan 3. Selim 1800 yılında, Sultan 2. Mahmut zamanında yeniden taş olarak inşa edilmiştir. 4 köşeli büyük bir bina. Bu bina önce Florence Nightingale'e bir cezaevi, bir hapishane dehşeti vermişti. O gün öğleden sonra hava açıldı. O da Rectis'ten indi. Renk renk boyanmış kayıklara bindi hasta bakıcılar. Salacak kıyısına doğru yol aldılar. Bu sırada hasta bakıcılardan birisi toprağa ayak basar basmaz yaralı askerlerimizin hizmetine koşalım dedi. Florence Nightingale ona en güçlünüzün yeri çamaşırhane olacaktır diye cevap verdi. Boğaziçi'nin güzelliğini böyle bir an için içine sindirmeye çalışırken Florence Nightingale'in dikkatini çeken şey üzerine martıların konup kalktığı bir at leşi olmuştu. Kıyıya çıkarlarken bir başka leşi de başıboş köpekler parçalıyorlardı. Harbin döküntüleriydi bunlar. Selimiye Kışlası'nın büyük kapısında Florence ve eşliğindekileri askeri kumandan binbaşı Sileri ve görevli doktor Menzies karşıladı. Kendilerini dairelerine götürdüler. 14 tane hasta bakıcı için geniş bir oda, 10 tane rahibe için daha ufak bir oda, Florence Nightingale ile Selina Breakbridge için küçük bir yatak odası, bir çalışma odası ve Mr. Breakbridge için bir yatak odası ayrılmıştı. Üst katta bir oda da Selyon Sisters diye anılan Protestan rahibelere tahsis edilmişti. Tabi hastane kışladan bozma, ne iskemle, ne masa, ne de başka bir döşeme var. Yapı muhkem, manzara muhteşem, fakat içerisi tam takır. Yerler temiz değil, duvarlarsa nem içinde. Yemek pişirecek kapkacak yok. Adam başına içmek için ve temizlik yapmak için bir şişe su veriliyor. Uzun koridorlarda fareler yarışıyor. Doktorlar, hasta bakıcıları Selimiye Kışla Hastanesi'nden içeri almıştı. Fakat kendilerine yaralı ve hastalara bakma izni vermemişti. Doktorların izni olmadan koğuşlara gitmemekte Florence diretti. Doktorların 14 gün süren boykotu sırasında Florence hasta bakıcılara yastık, sargı bezi, efendim çamaşır, gecelik diktirtti ve mevcut çarşafları saydırttı. Kırım'dan İstanbul'a o zamanlar normal zamanlarda 4-5 günde gelinebiliyordu. Şimdi bu yolculuk 2-3 hafta sürüyordu. Ve Kırım harplerinde yaralanan, hastalanan askerlerin, özellikle İngiliz askerlerinin 5'te biri bu seyahat sırasında hayata gözlerini yumuyordu. Malum Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti ile Rusya çarpışmıştır. İngiltere, Fransa ve İtalya da bize müttefik olmuşlardır. Ancak öyle bir müttefik ki onlar Türkiye'ye gelmişler. Bütün masraflarını Türkiye görmüş ve bu savaşta Türkiye'ye destek olmuştur. Onun karşılığında da tabii Türkiye bir takım reformlar yapmayı onlara söz vermiştir. İşte bu sefer Balıklıova'dan gelen yaralılar koğuşları doldurdukça doktorların yorgunluğu artmaya başladı ve artık onlarla başa çıkamayacak hale geldiler. Sonunda Florence ile yanındakilere, yaralılara ve hastalara bakma izni verildi. Evet, Florence Nightingale ve yanındaki hasta bakıcılar kendilerine, hastalara ve yaralılara bakma izni verildikten sonra hummalı bir çalışma içerisine girdiler. Florence yeşil korularıyla, düzgün bahçeleriyle, efendim rengarenk laleleriyle bir gülistan, bir gül bahçesi haline gelen İstanbul'u, efendim bir elmas kolye gibi Avrupa kıyısını süsleyen Dolmabahçe Sarayı'nı seyredecek zamanı bulamıyordu. Günlerini, gecelerini Selimiye kışlasının tam bir hastane haline getirilmesinde, efendim onun eksiklerinin tamamlanmasında sarf ediyordu. Ancak Florence'in asıl mücadelesi ordudaki tıp teşkilatıyla, ordu tabipleriyleydi. Askerler şimdiye kadar kadınların aralarında işi bulunmadığını, bundan sonra da kadınlar aralarında gerek olmadığını savunuyorlardı. Halbuki Florence, modern hasta bakıcılığın ordu dahil bütün hastanelerde gerekli olduğuna inanıyordu. Resmi makamlardan ve İngiliz elçiliğinden yüz bulamadı Florence ve Times gazetesinin savaş muhabiri MacDonald ile işbirliği yaptı. Selimiye Kışlağı Hastanesi'nin bir de yaralı ve hastaların noksanlarını tamamlamak için çaba harcadı. Nitekim kısa bir süre içinde yaralıların ihtiyaçları için fanle, don, gömlek, çorap, efendim, çatal, bıçak, tahta kaşık, havlu, sabun, tarak gibi şeyler temin edildi. Ayrıca bit ve pireye karşı da ilaçlar, efendim saygı bezleri, makaslar, efendim ayrıca yastıklar, hastane için ameliyat masaları, hastalar için oturaklar, efendim hastaların, yaralıların beslenmeleri için sebze, meyve, et vesaire yiyeceği temin etmişti. Bizzat kendisi. 4 mil uzunluğunda, araları 46 santim açıklık vermeyecek şekilde yatak dizileri sıralandı. Artık bunlar yelken bezinden değil, saman şilte ve yün battaniyeden teşekkür ediyordu. Üzerlerinde yatanlar ise Florence'in o huzur serpen varlığı sayesinde artık küfür etmekten vazgeçmiş, hatta bunu unutmuş, sanki kendi evlerindeymiş gibi nazik ve kibar bir tavır takınır olmuşlardı. Selimiye'nin fenerli kadını, yani Florence Nightingale, Büyük Selimiye Kışlası'nın bu savaş yaralıları için hastaneye çevrilen odalarında, koridorlarında fenerleriyle sessizce dolaşır, hastaları yoklar, sonra odasına çekilir, yazışmalara girişirdi. Raporlar hazırlardı, mektuplar yazardı, hesaplar çıkarırdı, listeler düzenlerdi. Ertesi sabah yine hiç yorulmamış gibi günlük işini sürdürürdü. Devirlerde Florence'in yakın bir arkadaşı yoktu. Buna zaten ihtiyacı da yoktu. Allah'la onun yarattıkları arasında yarı yolda dimdik ve tek başına durduğu söyleniyordu. Bütün zihni meşgalesi hasta bakıcılık, hastaneler, mesleğini ilerletmek ve haysiyetli bir meslek haline getirmek planlarıyla doluydu. Hali, tavrı, hareketleri, ses tonu o derece yumuşak, o derece nazikti ki insan yanındayken onun karakterinin esneksizliğini, sertliğini asla sezemiyordu. Şaşılacak bir gücü vardı. İnsanlara karşı da derin bir sevgi besliyordu. Onlara bakarken, hizmet ederken fedakarlık gösteriyordu. Ve asla egoist değildi. Bu kendisine ilahi bir armağan olarak görülmüş arkadaşları tarafından. İngiliz Büyükelçisi, o zaman İngiliz Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe idi. Meşhur Tanzimat siyasetinde de önemli bir rolü oynamış İngiliz Büyükelçisi. 1855 yılının Noel'inde kendisine bir davet yaptı Florence'in ve ilk kez Selimiye Kışlası'ndan uzakta bir gece geçirmeyi göze aldı. Çalışkanlığıyla, efendim usta diplomatlığıyla dillere destan olan bu İngiltere'nin Babali nezdindeki Büyükelçisi Lord Stratford'un efendim hastane, yaralılar, hastalar için maddi manevi yardım elini kendisinden esirgemeyeceğini zannetti. Halbuki Büyükelçi Selimiye Kışlası'nı bir kez olsun ziyaret etmemişti. Ve Florence'in tek bir isteğini yerine getirmemişti. Üstelik Times gazetesinin İngiliz halkından topladığı ihanelerle, yardımlarla İstanbul'da bir İngiliz hastanesi bina ettirilmesi fikrine yanaşmadı. Bu paralarla bir Protestan kilisesi yaptırılmasını savundu. Düşünün, İngiliz yaralılar Selimiye Kışlası'nda yattığı halde İngiliz Büyükelçisi buraya bir kez bile uğramayı tenezzül etmiyordu. Florence din bakımından müsamaha sahibiydi ve din farkı gözetmeksizin insanlığın sağlığı, mutluluğu için çalışıyordu ve bunu düşünüyordu ve büyükelçinin hastane yerine kilise inşası kararına son derece sinirlendi. O günlerde çok bitkin ve yorgundu. Hakikaten onun yüzüne bakanlar içine bir ürperti duyarlardı. Zaten siyah kıyafetler içinde bir rahibe gibiydi. Ortanın üzerinde bir boyu vardı. Çok zayıf, bir kavak fidanı gibi. Oldukça uzun bir burnu vardı ve küçük kara gözleri vardı. Ancak gözleri derinlere nüfuz eden bir gözdü. Fakat yüzünde mana yoktu. Sessiz, efendim, direnen bir kimse, düzgün, derli toplu, efendi bir kadın. Hele bir de işte bu elçinin ilgisizliği onu bir hayli yıkmıştı. İşte o geceden, yani elçinin bu ilgisizliğinden sonra Florence bir daha Boğaz'ın Rumeli yakasına ayak basmamaya yemin etti. Florence Nightingale'in bu arada bir takım değişiklik, reform düşüncelerini de yürürlüğe koymak istediğini biliyoruz. İşte bu cümleden olarak nekaat devresine giren erler için 1855 yılının Mayıs ayında Üsküdar'da bir küçük okuma odası açtı. Buna rağmen o kadar çok oldu ki sevgili dinleyiciler, okuma yazma bilmeyenler için bir de öğretmen temini gerekti. O zamanlar İngiliz ordusunun durumu da çok felaketti. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı hayli fazlaydı. Bu durumu askeri makamlara bildirdiği zaman kendisine asker okumaz, içki içer cevabı verildi. Bunun üzerine Florence Nightingale içkiye karşı savaş açtı ve Üsküdar semtinde meyhaneleri kapattırmayı başardı. Bu meyhaneler tabii Üsküdar halkı için değil, oradaki gayrimüslimler, özellikle İngiliz askerleri içindi. Müslüman halk bu meyhanelere gidemezdi. Ancak Florence bunu da başardı ve bu meyhaneleri kapattırdı. Eylül ayında İnkerman kahvehanesini işletmeye başlattı. Bunun büyük bir okuma salonu vardı. Malum o zamanki kahveler adı zaten kıraathaneydi. Okuma evi demek. Yani orada kitaplar, gazeteler bulunur, dergiler bulunur. Herkes bunları okur. Okurken de işte çay kahve içerlerdi. Sonradan işin aslı çay kahve içmek oldu. Okumanın yerini kağıt oynamak, tavla oynamak aldı. Neyse. İşte Florence Nightingale bu kahvehaneyi kendi parasıyla döşemişti. Kitaplarını, haritalarını, gazetelerini, kırtasiyelerini bizzat kendisi satın almıştı. Bu Florence'in projesi öylesine tutuldu ki sevgili dinleyiciler, 1856 yılının baharında erlerin istifadesi için profesyonel öğretmenlerin idaresinde 4 okul birden işletmeye açıldı. Ayrıca bir amatör tiyatro grubu kurdu, bir de koro kurdu. Domino, satranç gibi efendim salon oyunlarını, efendim futbol gibi, atletizm gibi spor oyunlarını başlattırdı. Florence erlerin paralarını içkiye yatırmalarını bir türlü hoş karşılamazdı ve onların memleketlerindeki ailelerine para gönderebilmeleri için ilk kez posta havalesi sistemini efendim yürürlüğe koydurttu. Bu konuda zamanın İngiltere Kraliçesi Victoria'ya özel bir mektup gönderdi. Bu mektup kraliçenin tasvibiyle Başbakan Palmerston'a geçirildi. O da kabinede askeri makamlar engel olduğu halde bir karar aldı ve erlerin ailelerine para gönderebilme haklarını tanıdı. Böylece 6 aydan kısa bir süre içinde 71 bin sterlin posta havalesiyle gönderilmiş oldu. Florence Nightingale, Selim Yakışlası'ndaki odasının penceresini açıp da dalgaların harem önlerinde çıkardığı sesleri dinlemekten çok hoşlanırdı. Ve yazdığı bir mektupta bu bitip tükenmek bilmeyen uğultuyu dinlemek çok hoşuma gidiyor. Bana çocukluğumda Derwent kıyısındaki odamda gölün hayal dolu sesini hatırlatıyor diye yazmış. Florence Nightingale Türkiye'de kaldığı süre içinde iki kez de Kırım'a gitmek durumunda kaldı. Ve doğru dürüst gezip tadını çıkaramadı tabii İstanbul'un. Sadece Boğaz içinden görmek suretiyle tanımaya çalıştı. Ama artık barış anlaşması imzalanmıştı. Selim Yaskeli Kışlası Hastanesi'nden son hasta 16 Temmuz 1856 tarihinde ayrıldı. Florence, emrinde çalışan bütün hasta bakıcılara Londra'da iş buldu. Onların ihtiyaçlarını temin edecek parayı verdi. Hükümet, bir savaş gemisiyle kendisini ve teyzesini aldırmayı teklif etti. Ancak Florence çok mütevazi bir kadındı ve merasimlerden, protokolden hoşlanmazdı. Bunun için reddetti. Kibarca, nazikçe reddetti. Teyzesini de yanına alarak Danube yani Tuna adlı küçük bir gemiyle yola çıktı. Ancak yola çıkmadan önce Sultan Abdülmecit, zamanın Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülmecit, Florence Nightingale'in hizmetlerinin küçük bir karşılığı olarak kendisine kıymetli taşlarla süslü zarif bir bilezik hediye etti. İngiltere'ye döndükten sonra Florence, Kraliçe Victoria tarafından kendisine desenleri Kraliçenin kocası Prens Albert tarafından yapılan altınlı ve elmaslı bir broş, bir nişan hediye etti. Böylece gerek Osmanlı hükümeti gerek İngiltere hükümeti kendisinin kıymetini bildiğini göstermiş oldu. Evet, güneş ışıkları asırlardan beri güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ihtişamıyla İstanbul'u okşarken, kubbelerin yaldızlarında, efendim minarelerin kurşunlarında, o çinilerin mavi yeşil renk cümbüşünde titreşimler yaparken, mahrumiyet ve fakirlik içinde ömrünün son 2 yılını tüketen Florence, kazandığı harbin heyecanıyla yurduna dönüyordu. Fakat adının manası bülbüldür malum. Florence isminin manası bülbül. Annesi de ona ördek yumurtasından bir kuğu çıktı derdi. Ordu tıp teşkilatı tarafından, yani ordu askeri tabipler tarafından da kendisi bir yırtıcı kartal olarak efendim tanınmıştı. Şimdi artık hasta bir kuş halinde yuvasına yorgun kanatlarla uçmaktaydı. Sevgili dinleyiciler, böylece bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.